Sayın Mustafa Kartoğlu, bugünkü Türkiye gündemine 5 gün kadar bir süre kalan referandum hazırlıklarıyla, referandumdaki son gelişmelerle ilgili yorumunuzu alarak başlayalım. Yurt dışında referandum sandıkları, halk oylaması sandıkları kapandı. Avustralya dahil olmak üzere dünyanın 50 küsur ülkesindeki sandık kapandı. Şimdi artık gözler Türkiye'de verilecek olan oylara döndü. Önümüzdeki pazar günü referandum gerçekleştirilecek Türkiye'de. Son 5 güne girilirken neler söylenebilir referandumla ilgili?
Anketlerin dili yavaş yavaş ekranlara yansımaya başlayacak bu haftadan itibaren. Ama gördüğüm kadarıyla oransal verilerden çok hangi taraf evet mi hayır mı önde bitirir üzerinde konuşuluyor. Aslında çok fazla bir şey değişmedi başından bugüne kadar. Evet oylarının oranı hep bir adım öndeydi. O adımın 1 puan mı 2 puan mı ya da 3 puan mı olduğu tartışılıyordu. Ağırlıkla evetlerin 1-2 puan önde çıkabileceğine dair yorumlar var. Elbette bir kısımda kararsızlar var. Gizli oydan söz ediliyor. Bu gizli oy evet yönünde mi çıkacak, hayır yönünde mi çıkacak bu tartışma var. Hayır kanadı biraz onun oradan hayırın fazla çıkacağı yönünde ama evet kanadı da hayır yönünde oy kullanma eğiliminde olanların büyük önemli bir kısmının özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nden, HDP'den belki azaldığı düşünülen AK Parti'den hayır yönünde eğilimi olanların sandığa gitmeyebileceğini değerlendiriyor. Bu bakımdan çok bir şey değişmedi. Hala 52-48 bandı gibi bir görünüm var. Kararsızlardan ve gizli oylardan sandığa yansıyacak olan oylar belki bu 52'yi evet'i biraz daha yukarıya taşıyabilir. Belki hayırı biraz daha evet'e yaklaştırabilir ama onu doğrusu anket şirketleri, araştırma şirketleri de çok kestiremiyorlar ki net bir karar açıklayana ben şu ana kadar en azından rakam vereni çok fazla görmedim. Bazı iddialar var. Onlar da 50'nin çok üzerinde bir evet beklendiği yönünde ya da hayırın oylarının 50'yi biraz geçebileceği yönünde. Dolayısıyla çok fazla bir şeyin değiştiğini söylemek mümkün değil. Genel beklenti bu yönde ve o hala devam ediyor. Biraz Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dönemde o işte denize dökme tartışması olumsuz bir etki yarattı hayır oyları üzerinde. Dolayısıyla oradan belki gelebilecek olan son dakika oylarından biraz olabilir. Yurt dışından söz ettiğimiz önemli bir katılım var. Almanya ile başlayan, Hollanda ile devam eden krizin evet oylarında etkili olduğu söyleniyor. Bütün bunları aslında daha önceki yayınımızda da konuşmuştuk. Ben bu referandum sonucu ne çıkarsa çıksın çok iyi bir analize tabi tutulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü birçok etken var ve bu birçok etkenin seçmen tarafından nasıl değerlendirildiğini çok iyi gözlemlemek lazım. Bu Türkiye için de önemli bir kırılma noktası, önemli bir karar. Bu kararı seçmenin nasıl verdiğini analiz etmek de Türkiye'nin geleceği için, toplumun, siyasal yapının geleceği için iyi analiz edilmesi gereken bir sonuç olduğunu düşünüyorum.
Bu arada son propaganda çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul'a yoğun bir şekilde yükleniyor.
Evet, çünkü Anadolu'nun genelinde evet oyları konusunda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çok ciddi bir sorunu yoktu. Ama İstanbul her ne kadar en büyük yatırımlar oraya yapılsa ve İstanbulluların hayatını kolaylaştırmaya yönelik en önemli adımlar orada atılmış olsa bile orada bir başa baş durumu hep sabit kaldı, çok fazla değişmedi. Bu son Yenikapı mitingi ve Yenikapı'dan önce de 3 ilçe mitingi, bölge mitingi vardı Cumhurbaşkanı'nın. Ve bundan sonra da sahada en azından bu çalışmaların İstanbul üzerinde biraz ağırlıkla devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü biraz da öyle görünüyor. Zira orada hem oy sayısı çok yüksek hem de İstanbul'da çıkacak sonuç aslında Türkiye'de çıkan sonuçlarla bugüne kadar hep çok paralellik arz etti. Burada da benzer bir paralellik görüyoruz. Anadolu'nun tamamındaki oy farkı İstanbul'daki oy farkını kapatmaya çoğu zaman yetmiyor. O bakımdan İstanbul aslında bundan önce de son birkaç seçim öyleydi. Bundan sonra da muhtemelen öyle olacak. Seçimlerin nabzı İstanbul'da atıyor olacak.
Türkiye'den yüzümüzü Suriye'ye doğru döndürelim. Türkiye'nin güney komşusu Suriye'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Türkiye'ye tabii çok yakından ilgilendiren bir durum. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'ye yönelik füze saldırısına Türkiye gibi birçok ülkede destek verdi. Ancak Suriye ve en büyük desteği veren Rusya bu konuda kimyasal saldırı yapılmadığı yönünde demeçler veriyor. Daha doğrusu bunun kanıtlanmadığı yönünde açıklamalarda bulunuyorlar. Ve çeşitli yorumcular bu konunun Irak'a benzediği, hatta Vietnam'a kadar götürenler bile var. Vietnam'da da saldırı öncesi bir takım senaryolar yaratılmıştı. Irak'ta buna benzer bir takım senaryolar yaratıldı. Saddam düşürüldükten, Irak'ta birçok değişiklikler yaşandıktan sonra özürler dilendi. İşte yanlış istihbarat alındığı şeklinde. Bu da buna benziyor diye yazan yorumcular var. Genelde Suriye'deki durumu Türkiye'yi de ilgilendirdiği açıdan bakarsak neler söyleyebiliriz?
Yapılan bu tespitler doğru çünkü biraz yalancı çoban hikayesine benziyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin bugüne kadarki müdahalelerin birçoğunda algı yaratma amaçlı doğru olmayan haberler ya da istihbaratlar yahut açıklamalar üzerine, raporlar üzerine başlatılan bir takım müdahalelerde sonradan gerçeğin bu olmadığı anlaşılmıştı. Irak örneğinde olduğu gibi. Bu bakımdan sorgulanması son derece normal. Bir taraftan da Esad yönetiminin bugüne kadarki halkına yönelik operasyonlarını, saldırılarında kullandığı silahlar ve mühimmat hiç de insani değildi. Daha önce de kimyasal saldırı iddiaları oldu. Obama döneminde kırmızı çizgi olarak nitelendi. Fakat gerçekleştiği yönünde, yapılan kimyasal silah kullanıldığı yönündeki bugünkünden daha net bulgulara rağmen bir adım atılmamıştı. O bakımdan bir yönüyle Amerika Birleşik Devletleri'nin iddialarına yönelik sorgulama haklı ama bir yönüyle de Esad'ın bugüne kadar yaptıkları aslında böyle bir şeyi yapabileceğini de gösterdiği için biraz da kabul görüyor. Elbette bir araştırma süreci ve sağlıklı bir karar verilmesi beklenir. Bu hakta da bir beklenti. Ancak daha önce de bu tür durumlar için bu süre hep Esad'ın lehine kullanıldı ve daha büyük katliamlarla devam etti. Gördüğüm kadarıyla aslında kamuoyundaki algı, en azından Türkiye kamuoyundaki algı, hükümetin de algısı katliamların kimyasal silahla yapılıp yapılmadığından bağımsız Şam yönetiminin katliam yapıp yapmadığıyla ilgili. O bakımdan o güvensizlik burada da var ama yapılan saldırı ortada. Onu yapan uçakların kalkışları ve bombalamaları ortada. O bakımdan konvansiyonel silahlarla yapılan bir katliam, kimyasal silahlarla yapılan bir katliam arasında Ankara pek bir fark gözetmiyor. Bu birinci kısım. İkincisi, Amerika Birleşik Devletleri bir askeri güç kullanımını kararlaştırdı ve bunun ilk görüntüsünü verdi. Görüntüsü diyorum çünkü yapılan bombalama bir hava üssünün bombalanması, yani yeri bombaladı ama bir mesaj vermiş oldu. Bu mesaj kime? Asıl soru bu. Bir yönüyle Rusya'ya evet ama bir yönüyle de şöyle düşünmek lazım. Suriye hava sahasını kontrol eden Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri tıpkı Türkiye gibi koalisyon ortakları da aynı şekilde Suriye hava sahasında bir hava operasyonu yapabilmek için yahut bir hava operasyonundan emin olabilmek için Rusya ile birlikte çalışıyor. Amerika'nın operasyonunda da Rusya'ya bilgi verdi ve alan boşaltıldı aslında. Boş bir üssü vurdu. Sadece mesaj amaçlı bir operasyon yapmış oldu. Rusya bu anlaşmayı şimdilik rafa kaldırdığını söyledi. Bu yeni bir operasyonun yapılmayacağı anlamına geliyor. Çünkü o yapılırsa, eğer yeni bir operasyon yapılırsa, Amerika'nın liderliğindeki koalisyon uçakları da işi de karşı Suriye hava sahasını kullanma konusunda tereddütleşer. Zira pekala hem Suriye yönetiminden, Şam yönetiminden hem de Rusya'dan kazayla bir uçak düşürme mevzubahis olabilir. İki tarafında böyle bir kazaya sebebiyet vereceğini ben zannetmiyorum. Bu tarafıyla acaba demin söyledim Rusya'ya mı mesaj yoksa başka bir yere mi? Başka bir yer deyince de aklımıza İran geliyor. Çünkü Suriye'de konuştu. İki askeri güç var. Hava operasyonunu, hava gücünü, teknik gücü Rusya temsil ediyor ama sahadaki gücü ve siyasi gücü İran temsil ediyor. Biraz geriye gittiğimizde yeni başkan Donald Trump'ın Kuzey Kore ile birlikte İran'ı da hedef alan sözlerini biliyoruz. Çin'i ekonomik anlamda hedef alan sözlerini biliyoruz. Bir yandan Kuzey Kore üzerinden aslında Kuzey Kore'nin siyasi hamisi pozisyonundaki Çin'i yine dolaylı olarak hedef aldığını biliyoruz. Bir de geçtiğimiz günlerde Florida'da Çin Devlet Başkanı ile Trump'ın bir görüşmesi oldu. Olumlu geçtiği söylendi o görüşmenin. Eğer olumlu geçtiyse, yani Çin'le daha teknik yönde, daha uzlaşmacı, Amerikan çıkarlarını belki bir adım koruyan ama Çin'le çatışmayı göze almayan bir süreç başlayacaksa bundan sonra, bu sürecin Rusya'yı da etkilemesi mümkün olabilir mi? Benim aklıma bu soru geliyor. Eğer Çin Rusya'yı bu süreçte Suriye'de Amerika ile çatışmama yönünde etkilerse, o zaman Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri ile bir uzlaşmaya gitmesini bekleyebiliriz. Bu uzlaşma İran'ın aleyhine olabilir. Yani özetle belki kabaca şunu söylemek mümkün olabilir. Eğer Rusya Suriye'de çok sıkışacağını, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni ve daha stabil bir yola girmesi halinde yalnızlaşacağını düşünürse, o zaman Esad yönetimiyle İran'ı baş başa bırakır ve Suriye'deki kazanımlarını korumak kaydıyla, belki Kırım konusunu da Batı'nın kapatması kaydıyla ve ambargoları kaldırması kaydıyla Amerika Birleşik Devletleri ile Batı ile koalisyonla bir uzlaşmaya gidebilir mi? Eğer bu sağlanırsa o zaman okların İran'a döndüğünü göreceğiz ve aslında bu son operasyonun doğrudan Şam'a olmakla birlikte aynı zamanda Rusya'ya değil de daha çok İran'a yönelik bir gözdağı olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunun için biraz zamana ihtiyacımız var. Belki çok da uzun bir zaman alacağını zannetmiyorum. O yüzden birkaç haftayla sınırlı bir beklentim var benim. Birkaç hafta içerisinde Amerika'nın net hedefinin Rusya mı yoksa İran mı olduğunu biraz daha anlayabileceğiz. Eğer İran'sa o zaman gelişmelerde Türkiye için sadece Suriye değil İran konusu da önem kazanacak. Çünkü Suriye'deki stratejik çıkarları kadar Türkiye'nin İran'la da stratejik ve ekonomik çıkarları var aynı şekilde. Çünkü güneydeki en büyük sınır Suriye ile, doğudaki en büyük sınır da İran'la ve biliyorsunuz orayla da enerji anlaşmaları çok yoğun İran'la Türkiye'nin. Batı'nın bakışı da burada önem kazanacak çünkü Avrupa İran'ın Batı eksenine angaje edilmesini, katılmasını, eklemlenmesini arzu ediyordu. En son nükleer anlaşmayı o bakımdan da tüm dünya hararetle karşılamıştı. Hem ekonomik olarak çok büyük potansiyel arz ediyor İran hem de artık o gerginliği bir an önce bitirme yönünde bir anlayış vardı. Ama İran'ın hem Irak'ta hem Suriye'de yayılmacıları hem İsrail'i hem Arap ülkelerini Suudi Arabistan başta olmak üzere tehdit ediyor olması bu yayılmacılığın İran'a karşı bakışı biraz değiştirmiş görünüyor. Bir yandan da İran'daki reformcu yönetimin şu sıralar biraz sarsılıyor olması, yeni seçimde daha tutucu bir yönetimin gelme ihtimalinin yüksek olması, bütün bu denklemlerin içerisinde İran aleyhine bir rüzgarın başlayabileceği düşüncesi doğuruyor. Ama dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri bunu bir hedef alma bakımından birkaç haftaya bence netleştirecektir ya da en azından görünür hale getirecektir bizim açımızdan. Ve buradaki bu hedef almadaki hem ülke çıkarının hem de potansiyel yahut doğal ortakları olan İngiltere, Avrupa Birliği gibi ülkelerle, bölgelerle ortak hangi çıkarın bunu gerektirdiğini izah etmek zorunda olacak. Biz bu izahları belki gözlemleyebileceğiz hani şundan dolayı bunu yapıyor diye. Rusya'nın bu denklemde Çin'le arasındaki ilişkiyi nasıl sürdüreceğini biraz daha görmek zorunda kalacağız. İki hedef koydu Amerikan Başkanı Trump, tehdit anlamında iki hedef. Benim söylediğim bunlardan biri Kuzey Kore'ydi. Kuzey Kore bana biraz aslında bir başka hedef, biraz fake bir hedef gibi geliyor. Orayı gösterip İran'a hedef alabilir mi diye düşünüyorum. Ve o bakımdan çok tehlikeli diyebileceğimiz, endişe verici bir denklem var karşımızda. İyi tarafı bunun birkaç hafta içerisinde okunabilir hale gelecek olması beklentisi. Türkiye'de bu süreçte bir referandumdan geçecek ve bir yönetim sistemi değiştirecek. Tabii burada sadece sistem değişecek ve kağıt üstünde değişecek. Gerçekte bir cumhurbaşkanı bu yeni sistemdeki yetkileri, yeni sistemdeki pozisyonunu bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde alacak. İşte o zaman da karşımıza yeni bir tablo daha çıkacak. Bu seçim gerçekten 2019'da mı yapılacak? Yoksa çevremizdeki bu olağan dışı gelişmeler dikkate alınarak biraz erkene mi çekilecek? Tüm bunlarda bu çevremizdeki olağanüstü durumun ne anlama geldiği netleştikten sonra ortaya çıkacak.
Bu arada Ruhani, İran'ın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ilginç bir açıklamada bulundu dün. Beşar Esad'ın başında olduğu Suriye Devleti'nde reform yapılması gerektiğini söyledi. Bu Esad'ın görevden ayrılması gerektiği yönünde algılanabilir mi? Çünkü birçok ülke, Amerika Birleşik Devletleri olsun, dünyanın birçok ülkesi Esad görevinde kaldığı sürece Suriye'ye barış gelmesinin zor olduğu yönünde açıklamalarda bulunuyorlar. Yani Esad'ın gitmesi birçok şeyi çözecektir anlamında. Buna İran da mı katıldı sizce?
Doğru, aslında İran iki taraflı düşünüyor. Bir, eğer gerçekten benim de okuduğum ya da tahmin ettiğim gibi Amerika Birleşik Devletleri burada bir günah keçisi arıyor ve bunu da İran olarak belirlemiş ise İran bunu herkesten önce fark etmiş ve görmüş demektir. Ruhani'nin açıklamaları biraz bunun görüldüğünü anlatıyor. Zira siz daha önce söylediniz baştan kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığı en azından uluslararası bağımsız bir gözlemci grubu tarafından kanıtlanmamışken İran'ın bunu söylemesi orada kimyasal silah kullanıldığının zımnen kabulü anlamına geliyor. Bir yanıyla öyle, bir yanıyla da Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisine hedef aldığını görüp aslında pozitif yönde bir adım atmış gibi görünüyor. Bugüne kadar buna benzer ifadeleri kullandı İran yönetimi. Rusya'da zaman zaman kullandı. Lavrov'un benzer açıklamaları oldu. Ama bu yönde hiç adım atılmadı. Tam tersi hem Avrupa'da hem Amerika Birleşik Devletleri'nde Esad'la devam mesajı olarak yorumlanan açıklamalar yapıldı. Ama geldiğimiz noktada Esad kimyasal silah kullandıysa da kullanmadıysa da Amerika'nın ve Avrupa'nın Batı'nın kullanmıştırdan hareketle karar almaya başlaması artık Esad'ın kimyasal silah kullanıp kullanmaması kullanmadığını anlamsız hale getiriyor. Yani bu bir kararın, bir politikanın belirlendiği ve netleştirildiği anlamına geliyor. Ve hakikaten de Suriye artık daha fazla sürdürülebilir noktada değil bu iç çatışma. Bir yere bağlanmak zorunda. Türkiye ile Rusya'nın ateşkes anlaşmasını sağlaması aslında biraz daha bu süreci uzattı. Yoksa çok daha belki bugünlerde bütün bu kararlar verilmiş ve eylemlere geçilmiş olacaktı. Uzamasının sebebi de şu, eğer bir ateşkes ortamı oluştuysa, bir stabil ortam oluştuysa düşünmeye ve neler olabileceğine karar vermeye vakit ayırabiliriz demektir. Bu vakit ayrıldığı için de Suriye'de yeni bir yönetimin Esad'ın bulunduğu bir platformda oluşamayacağının anlaşıldığını gösteriyor. Çünkü hiçbir muhalif grup buna PYD'de dahil ki Esad'la işbirliğini başından beri biliyoruz. En azından hiç karşı karşıya gelmeme konusunda son derece itinalı bir süreç işlettiler ve PYD'nin kontrolündeki bölgelerden Şam yönetiminin kontrolü olan bölgeye sürekli bir ticaret anlamında mal ve hizmet akışı oldu. O hiç kesilmedi. Buna rağmen PYD ile bile birlikte bir gelecek inşa etme konusunda Esad sorun. Dolayısıyla bu sorunun ortadan kalkması birçok şeyi çözümleyecektir. Ama bunu çözümlediğimizde de sahadaki İran varlığı, doğrudan İran'a bağlı askeri birliklerin varlığı, İran tarafından kontrol edilen milislerin varlığı, Haçlı Şabi ve onun uzantıları başta olmak üzere, bir de Hizbullah gibi aslında İran demek olan örgütlerin varlığı, Suriye'de bir çözümü, demokratik bir çözümü buradan bakıldığında çok mümkün göstermiyor. O bakımdan İran etkisidir benim okuduğum hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem Avrupa'nın nezdinde İran etkisidir orada asıl endişe verici olan, yoksa Esad'ın bizzatı kendisi değil. Çünkü Esad aynı zamanda biraz da İran demek. Babasının darbesinden bu yana o ülkede varlığını sürdüren, siyasi ve askeri strateji olarak varlığını sürdüren bir İran, bir de teknik olarak Rusya hep oldu. Rusya ile anlaşmak mümkün. Rusya sadece bir takım çıkarlarını korumak istiyor. Hem Akdeniz kıyısındaki askeri varlığını üstler anlamında, hem de bugünlerde ambargo altında, kendisini ambargo altında tutan Batı ile yeni bir uzlaşmaya, herhangi bir şeyi kaybetmeden yeni bir uzlaşıya varma adına. O bakımdan onlarla anlaşmak mümkün, ama İran bölgede daha insani, daha ayağı yere basan, daha toprak üzerinde hak iddia eden, ülkeler üzerinde hak iddia eden bir anlayışa sahip. Bu yayılmacı anlayış olarak nitelendiriliyor ve asıl endişe verici olan da bu. Dolayısıyla Esad konusunda tamam, Esad için hani yerine tırnak içinde söylüyorum Mesad gelsin. Sonuçta Baas Partisi'ni ve şu anda Şam ve civarına hakim olan siyaseti temsil eden bir grup da Suriye'nin geleceğinde olacak. Onların da temsil ettiği bir kitle var. O şekilde İran ben yine burada kalırım hesabı yapıyor. O bakımdan Batı'nın bu hesabı bozmak için zaten aslında İran'la çatıştığını ben düşünüyorum. Yoksa sadece Esad'ı koruması yahut korumaması bir şeyi çözmeyecek. O bakımdan İran'la olan ilişkiler, karşılıklı açıklamalar önümüzdeki günlerde biraz daha merakımızı çekecek. Oradan İran'a yönelik ne düşündüğünü, Ruhani'nin açıklamasının ne anlama geldiğini ve Ruhani'nin bu yönetimin İran'da yerini koruyup koruyamayacağını takip ediyor olacağız. Çünkü demin söyledim, İran'da daha tutucu bir yönetimin iktidara gelme olasılığı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanma olasılığı çok da yabana atılır görünmüyor. Şu aşamada henüz erken olmasına rağmen, eğer öyle olursa Ruhani gibi seçildiğinde bütün Avrupa'yı dolaşıp hemen herkese enerji, doğalgaz ve İran'ın dünyaya açılmasıyla oluşacak olan ekonomik potansiyeli paylaşma sözü vermişti. Mavi boncuk dağıtmıştı. Ama bugüne kadar bu yönde net bir adım atılmadı. geçen süre zarfında. Eğer bundan sonra İran tekrar muhafazakar döneme girerse, işte o zaman Batı'nın İran'a bakışı, eğer bunu görüyorsa Batı, bakışını şimdiden netleştirecektir.
Sayın Kartoğlu, çok teşekkür ediyoruz bu yorumlarınız için.
Ben teşekkür ederim.
Önümüzdeki günlerde yine birlikte olacağız. Özellikle referandum ardından yine sizin yorumlarınızı almaya çalışacağız. Teşekkürler.
Çok teşekkür ederim.